Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadeti durumu özel programı.
Gece yarısı gelip çatmıştı. Gecenin ıssızlığı ve sessizliğinde vakurlu adımlarla ilerliyordu. Omuzladığı yük her zamanki gibi ağırlıktan nefes kesiyordu. İki yetim çocuğun yaşadığı evin kapısına dayandı. Defalarca erkek çocuklarını sırtına bindirmiş ve taşımıştı. Onların sevinç çığlıkları atmasına sebep olmuştu. Yetim çocukların evlerinin kapısının önüne birkaç günlük azıklarını bırakıp kapıyı çaldıktan sonra uzaklaştı. Cüzdanlı bir ihtiyarı hatırlayarak hızlandı. Şehrin dışındaki bir harabede ihtiyar adam onu bekliyordu. Bu cüzdanlı adamın Ali'den başka dostu kalmamıştı. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam sakin bir şekilde harabeye doğru ilerleyip ihtiyar adamın azığını verdi. İmam Ali aleyhisselam daha sonra cüzdanlı adamdan af diledi. Adamın gözyaşları akmaya başladı. "Niçin benden af diliyorsun?" diye sordu. İmam Ali aleyhisselam hiçbir şey söylemeden uzaklaştı. Gece yarısı bizzat kendi elleriyle ağaçlarını ekip kurduğu hurmalıktan geçti. Derin bir özlem vücudunu sarmıştı. Buluşma anı gelip çatmıştı. Camiye girdi, uyuyanları uyandırdı. Herkesi namaz kılmakla, Allah'la ünsiyetin lezzetini tatmaya çağırdı. Sabah ezanı anları yaklaştıkça onun duyguları daha farklı hale geliyordu. Kendi kendine söylendi. Dostla buluşma anı yaklaşıyor. Sabah namazının ilk rekatını ilahi aşkla kıldı. Secdeden başını kaldırınca İbn-i Mülcem'in zehirli kılıcı mübarek başına indi. Mihrap pak kana bulandı. Ali aleyhisselam çığlığı semayı sardı. Kabe'nin Allah'ına andolsun ki kurtuldum diye haykırdı. Haber hızlıca yayıldı. Kufe halkı telaş içinde camiye doğru koştular. Fakat Ali aleyhisselam büyük bir huzur ve güven içinde Peygamber Efendimizin şu sözünü hatırladı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Canım Ali, toplumun en acımasız kimseleri sana darbe indirip yüz ve sakalını kanına boyayacaktır. Evvelin evveli Muhammed Ali, zahir batın Kerem Şahı Merdan'ın, tenimiz Muhammed, canımız Ali, cümle şad-ı hurrem, şahı merdan. Hak belasın versin Mülcem oğlunun, hançeriyle kanın saçtı Ali'nin, terk eyledi Bağdat gibi şarını, ecel burcu boynun büktü Ali'nin.
Resulullah'ın tartışılmaz hak halefi ve tevhid-i hükümetin en öncü rehberi olan Hazreti İmam Ali Aleyhisselam, Hicri Kameri, Ramazan ayının 21. gününde Kufe şehrinde şehit düştü. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam, insanlığın en büyük hamisi, Müslümanların en vefalı dostu, Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin en gözde kardeşi ve sahabesiydi. İmam Ali Aleyhisselam'ın imamet ve hilafeti tarihinden yaklaşık 1400 sene geçtiği halde, onun söz ve tavsiyeleri, fetva ve hükümleri, rahmet yağmuru gibi İslam alemiyle insanlığa ışık tutmaktadır. Şu dünyada benim gönül verdiğim birisi Muhammed, diğeri ise Ali. Adına, şanına kurban olduğum birisi Muhammed, diğeri ise Ali.
Lübnanlı Hristiyan düşünür, araştırmacı ve yazar George Gerdak, İmam Ali ve İnsani Adaletin Sesi adlı 5 ciltli kitabında Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın dünya görüşü, inanç sistemi ve adaletini anlatıyor. Dünya Müslümanları ve düşünürleri arasında büyük bir itibar ve değere sahip olan bu Hristiyan düşünür ve yazar, birkaç gazeteci yazarla yaptığı söyleşide Ali Aleyhisselam'a duyduğu aşk ve sevgisini şu şekilde izah ediyor.
Coşkulu ve neşeli bir çocuktum. Ebedi eserlere büyük ilgi gösterirdim. Her gün okuldan çıkıp kaçardım ve bulduğum bir kitapla bir çeşme başına sığınırdım. Okul müdürü ve öğretmenleri ailemi çağırıp yaptıklarıma itiraz ederlerdi. Sadece kardeşim Fuat yaptıklarımızı desteklerdi. Kardeşim şair ve düşünür biriydi. Ona göre ben okul dışında daha fazla şeyler öğrenebilirdim. Bir gün Fuat kalın bir kitabı bana hediye edip dedi ki, Arap edebiyatının tümü bu kitapta özetlenmiştir. İşte bu kitap Nehcül Belâ'ydı. Ben o çeşme başına gidip sırtımı kayalığa dayayıp Hazreti Ali'nin Nehcül Belâ'sındaki tatlı ve veciz sözleri denizinde gark oldu.
George Jordak ayrıca diyor ki, ben ve ailem Hristiyan olup Hristiyan mahallesinde oturuyorduk. O ana kadar Ali Aleyhisselam'ı tanımıyordum. Fakat Nehcül Belâgayı okuyarak İmam Ali'nin edebiyatının tutkunu oldum. Üniversiteyi kazandığımda eş zamanda Arap edebiyatı ve felsefesi dalında eğitim gördüm. Bu iki branşta yeniden edebiyat ve felsefe alanında büyük bir şahsiyet sayılan İmam Ali ile karşılaştım. Bu yüzden yetkin ve gözde bir kişiliğe sahip olan İmam Ali hakkında ayrıntılı bilgiler toplamaya karar verdim. Nitekim İmam Ali hakkında yazılan birçok kitap okudum fakat pek ikna olamadım. Çünkü Ali'nin parlak çehresi tam olarak keşfedilip anlatılmamıştı. O kitapların yazarları Ali'nin yöneticilik boyutunu algılayabilmişlerdi fakat onun insani çehresini tespit edememişlerdi. Bu yüzden Ali'nin parlak, değerli şahsiyetinin derinliklerine inmeye çalıştım. Bu amaç doğrultusunda yeniden Güney Lübnan'daki mahallemizde bulunan çeşme başına geri döndüm.
George Gerdak yaptığı araştırma ve tespitlerden sonra İmam Ali Aleyhisselam'ın çehresini şu şekilde tanımlıyor. Eğer bir havuzu dalgalandırmak isterseniz el hareketiyle bu işi gerçekleştirebilirsiniz. Fakat büyük bir havuzu dalgalandırmak isterseniz, büyük bir taşı onun ortasına atmalısınız. Eğer denizi dalgalandırmak isterseniz, büyük bir dağı denize indirmeniz gerekiyor. Fakat engin ve geniş bir okyanusu hiçbir şeyle dalgalandıramazsınız. İşte bu okyanus Ali'dir. Mazlumun ahufiganı, ve gece yarısında Yüce Allah korkusundan başka hiçbir şey Hazreti Ali Aleyhisselam'ın varlığını ve kalbini dalgalandıramaz.
Hazreti Ali Aleyhisselam'ın tarihin baş tacı ve parlak şahsiyeti olmasına sebep olan şey, Emirül Mü'minin Ali Aleyhisselam'ın kişiliğinde saklı çelişik özelliklerin vahdet ve uyum içinde bir arada bulunmasıdır. İmam Ali Aleyhisselam'ın öz vücudundaki görünüşte çelişik ve tezat dolu özellikler güzelim ve gözde bir şahsiyeti yaratmıştır. İmam Ali'nin düşünce ve inanç yapısıyla hükümet programları, onun halka duyduğu eşsiz aşk ve sevgi lafta değil, özde bütünleşmiştir. Bu yüzden İmam Ali'nin gazve ve seriyeleri, öğretileri ve adaleti, düşünce ve eylemleri, yüksek aşk ve mantıkı, doğal, şeffaf ve açık bir bütün olarak gönülleri etkileyip ferahlatır ve akılları aydınlatır. İmam Ali Aleyhisselam, halka insan olarak değer verdiği, hayvanların mahrum bırakıldıkları marifet ve irfanla donatıldıklarının bilincinde olduğu için insanlığı ilim ve öz bilince çağırıyordu. Onun muhatabı, ayrım gözetmeksizin hem yetki sahibi hem de sıradan bir insandır. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor: "Ey insan! Senin hayır ve menfaatlerin biriken yüksek servet ve kalabalık evlat sayısında değil, yüksek ilim ve bilincinde saklıdır."
Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi Ali ilim kapısı ve en bilge insandır. İmam Ali Aleyhisselam ilim definelerini halkın inisiyatifine bırakmaya büyük özen gösterirdi. Halkı bilmediklerini kendine sormaya çağırırdı. Çünkü yeryüzü ve semanın yollarını iyi biliyordu. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam, ilim ve kültür öğrenmek için çalışan, cahil ve bilgisiz bir insana alim biri gibi nitelendirirdi. Fakat fikri donukluk yaşayan alim ve bilgini cahil ve bilgisiz biri olarak tanımlardı. Yiğit ve korkusuz bir insan olan İmam Ali Aleyhisselam'ın büyük hareketleri ve fedakarlığı sonucu İslam ve Müslümanlar büyük zafer ve başarılar kazandı. Fakat bu yiğit ve yüce insanın kalbinde intikam duygusuna yer yoktu. Nitekim Emirül Müminin dost ve yakınlarına affetme ahlakıyla donanma tavsiyesinde bulunup şöyle buyuruyor: "Serverlik ve büyüklük intikam almakla elde edilemez. Bir taraf yok edilmedikçe diğer tarafın kurtulması da söz konusu olmayan savaş alanında bile İmam Ali Aleyhisselam affı, zaferin zekatı sayıp şöyle buyurur: "Düşmanına da iyilik yap, çünkü en tatlı zafer budur."
İmam Ali Aleyhisselam hayatı boyunca emin olan ve verdiği sözü tutan, ahde vefa gösteren biriydi. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam, Cemel Savaşı'nda kendisine karşı kılıç çeken ve savaş ilan edenleri kesin yenilgiye uğrattıktan sonra büyük bir olgunlukla affetti. Sıffin Savaşı'nda da İmam Ali ile ordusuna karşı suları kapatan Muaviye ordusunu yenilgiye uğrattıktan sonra affedip suyu düşman ordusuna açtı. Nihayet İmam Ali Aleyhisselam kanı döküldüğünde tek kaygı duyduğu şey katili İbn-i Mülcem'e karşı kötü davranılmamasıydı. Nitekim oğlu İmam Hasan'a buyurdu ki: "Katil azarlanmasın ve hakları çiğnenmesin, fakat kısası yapılsın." İmam Ali Aleyhisselam kamil bir insandı. Rus tarihçi Petrosevski'nin deyimiyle Ali öz itibarıyla İslam'a ve peygamberine koşulsuz inanan, onlara sarsılmaz aşk duyan dindar silahşör biriydi. İmam Ali doğru sözlü, doğru amel sahibi, sadakatli ve iffetli biriydi. Evliya Allah'ın en mükemmel örneğiydi. Amerikalı tarihçi Will Durant şöyle diyor: Ali, Allah yolunda takva, tevazu, ihlas, adaletin en seçkin örneğiydi. O güzel yüzlü, güzel huylu, düşünür, bilgin ve ahde vefaya bağlıydı. Alim ah eyledi, eridi sızdı. Kamberde eyledi, ayrılık sezdi. Oğlu İmam Hasan tabutu düzdü. Tabutu misamber koktu Ali'nin. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran'ın gezilecek yerleri. Değerli dinleyiciler, İran'ın gezilecek yerleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. İran'ın batısındaki turumuzun devamında Loristan ilini ziyaret ediyor ve doğruca bu ilin başkenti olan güzel Hurremabad şehrine gitmek istiyoruz. Şelaleler ve coşan pınarların ünlü diyarı, el değmemiş ve yemyeşil doğasıyla tarihi kaleler ve cazip köyler diyarı olan Hurremabad, İran'ın batısına gelindiğinde mutlaka görülmesi gereken önemli ve cazip şehirlerden biridir. İran'ın Lorestan ilinin merkezi olan bu güzel şehir, Hurremabad nehri kıyısında güzel bir vadide yer almaktadır. Hurremabad, Kassitler, Babililer, Sasaniler, Selçuklular ve Harezmşahlar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, binlerce yıllık bir geçmişe sahip antik bir şehirdir. Hurremabad adından da anlaşılacağı gibi birçok doğal manzarası ve hoş havası ile İran'ın yemyeşil şehirlerinden biridir. İster bir doğa aşığı olun, ister canınız tarihi bir yer görmek istesin, bu şehirde her zevke göre ziyaret edilebilecek yerler vardır. Şehre girdiğimizde yüksekliğinden görkemi anlaşılan Felekül Eflak Kalesi'ne gittik. Felekül Eflak Kalesi, Hurremabad'ın veya yerel halkın dilinde Hormuven'in simgesi olan şehrin neresinde olursanız olun görebileceğiniz bir kaledir. Göklerin göğü anlamına gelen Felekül Eflak, Sasani dönemini yadigarlarından biridir ve çeşitli hükümetleri görmüştür. Devazdeh Burci ve Deji Şapur Has olarak da bilinen bu kale bir tepenin zirvesinde yer almaktadır. Ve tepesinden hem Hormuve hem nehir ayağınızın altında gibidir. Bir zamanlar krallar tarafından kullanılan ve daha çok askeri amaçlı kullanılan Felekül Eflak'ın farklı bölümleri vardır. Antropoloji ve Arkeoloji Müzesi bu kalenin görülmeye değer bölümlerinden biridir. Felekül Eflak'tan sonra Hurremabad'ın kuzeybatısındaki Kio Gölü'ne gideceğiz. Bu göl Felekül Eflak'tan sonra Hurremabad'ın en popüler turistik yeri ve neşenin sembolüdür. Aynı adı taşıyan bir parkın içinde yer alan Kio Gölü'nün suyu Mehmel Kuh Dağı kaynaklarından ve gölün dibindeki pınarlarından temin edilmektedir. Kyo, lori ağzında koyu ve morarmış anlamına gelir ve gölün dibindeki bitki türlerinin varlığı suyun fazla olduğu dönemde, yani kış mevsiminde masmavi bir renk almasına neden olduğu için Kyo olarak adlandırılır. İlkbahar ve yaz başında Kyo Gölü, kano sporu ve su sporları için ve bu şehrin ürünlerini sunan pazarlar için uygun bir yerdir. Kyo'dan sonra Hürremabad'ın turistik cazibelerinden biri olan, özellikle geceleri çok görülmeye değer olan Bame Lorestan'a gidiyoruz. Burası evlerin ve otoyolların ışıklarını görebileceğiniz ve gecenin sessizliğinde huzur bulabileceğiniz bir yerdir. Burası İran'ın batısındaki en büyük eğlence kompleksi olacak, aynı zamanda Kasin Gözlem Evi'ni de içinde barındırır. Güzel havası ve yüksek ağaçları ruhu tazeler ve insanı neşelendirir. Geceyi evini kendi geleneklerine göre misafirler ve yolcular için temizlemiş olan sakinlerinden birinin evinde geçirdik. Ertesi sabah Nujyan şelalesine, ya da yerel halkın deyimiyle Nujyo'ya gittik. Gelip şelaleyi gördüğümüzde yüksekliğinden dolayı başımız döndü ve rehber 95 metre yüksekliği olduğunu söyleyince başımın daha da bir döndüğünü hissettim. Çok yüksek ve oldukça görkemliydi.
Pahran Radyosu.
Nurşan Şelalesi, daha yüksek yerlerde yer alan pınarlardan gelen suyla ilkbaharda su dolu olur. Bu şelalenin çevresinde birçok şifalı bitki bulunmaktadır. Lider, bu bölgenin dağlarından akan çok sayıda şelalenin veya yerlilerin dediği gibi tarafların olduğuna dikkat çekiyor. Göreceğimiz bir sonraki şelale de Gerit'tir. Gerit öylesine güzel ki Loristan'daki en yeşil ve en güzel yer olarak bilinir. Gerit'in diğer adı Heft Çeşme'dir. Bu şelale meşe, alıç ve üzüm ağaçlarından oluşan bir yığının içine bürünmüştür. Ve yüksekliği Nojyan şelalesine kıyasla çok yüksek olmayan 15 metre yüksekliğindedir. Başımı döndürecek kadar yüksek değil ve şelale diyemeyeceğim kadar da kısa değil. Hürremabad'da gerçekten çok sayıda şelale var ve her birinin kendine has görsel özellikleri vardır. İran'ın bilinmeyen güzelliklerini keşfetmeniz için bu şelalelerden birkaçını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Hafta sonları Hürremabadlılar Mehmel Kuh yamaçlarına giderler. Tengeşebuhun olarak bilinen Mehmel Kuh, Hürremabad'ın kuzeydoğusunda yer alan yüksek bir dağdır. Mehmel Kuh kayaları likenlerle kaplıdır ve yağış mevsiminin başlamasıyla dağın siyah renkli ve güneşte yanmış likenleri yeşile döner. Dağla aynı adı taşıyan çok güzel bir şelalenin varlığı bu bölgenin Hürremabad'daki popülaritesini artırmıştır. Şurap Orman Parkı da Hürremabad şehrinin çevresindeki doğal parklardan biridir ve organize edilme ve geliştirilme çalışmaları yürütülmektedir. Bu doğal park Hürremabad Pol-Dohter yoluna 25 kilometre uzaklıktadır. Asfalt erişim yoluna, çardaklara ve dinlenme imkanlarına sahiptir. Şurab Orman Parkı, meşe ağaçlarının çokluğu ve ılıman iklimi nedeniyle her yıl ilkbaharda daha çok sayıda turisti çekmektedir. Hurremabad'ın doğal cazibelerini bir kenara bırakacak olursak, bu şehrin mimari cazibelerinden biri de Hurremabad Ulu Camisi'dir. Caminin şimdiki binası büyük ölçüde yenilenmiştir. Tonoz ve kubbe örtüsü 7 adet dörtgen sütun üzerinde yer alan sütunlu şebistan özgün ve göz alıcıdır. Doğanın güzelliklerine hayran olan herkese İran'ın tüm güzel şehirleri gibi Hurremabad'ı gezilecekler listesine yazmalarını tavsiye ediyoruz. Evet değerli dinleyicilerimiz, İran'ın Gezilecek Yerleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Programımızın sonunda bizleri www.pastuday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İranistan Cumhuriyeti'nin sesi.
İyiliği emredip kötülükten sakındırmak.
Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve masum imamlardan anlatılan rivayetlerde ilahi ahkam ve kuralların gerçekleşmesi ve şeriatın beka ve sürekliliğinin güvencesi ise emre bil maruf ve nehy-i münker iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.
Bu programda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin münkerden hoşlanmama ve onunla mücadele için kriterleri hakkında konuşmak isteriz.
Resulullah'ın siyerinde temel ilkelerden biri münker ile savaşmaktır. O hazrete göre mümin insan her durumda münker ile mücadele etmelidir. Resulullah Efendimiz münker ile savaşmak için 3 aşama öneriyor ve böylece bu bağlamdaki tüm bahaneleri etkisizleştiriyor. O hazret şöyle buyuruyor: sizlerden her kimse bir münker görürse kendi eliyle onu değiştirmeli. Eğer yapamazsa diliyle değiştirmeli ve eğer yine yapamazsa kalbinde onu inkar etmelidir ve bu ise imanının en zayıf kademesidir.
Cahil ve kibirli insanlara öğüt vermek çok zor bir iştir. Daha önce de belirttiğimiz üzere cahillik, emri bil maruf ve nehyi münker, yani iyiliği emredip kötülükten sakındırmanın en başlıca engellerindendir ve mütekebbir de cahil gibi kendini bilgiden mustağni görür. Bu yüzden onların ıslah edilmesine hiçbir umut yoktur. Aslında söz konusu iki grubun doğru yola getirilmesi için direnmek boşa kürek çekmektir ve iyiliği emreden ve kötülükten sakındıranlar için yorgunluk ve üzüntüden başka bir getirisi olmayacaktır. Böyle insanlara karşı en iyi davranış onlara ilgi göstermemektir. Böylece bu insanlar kendilerini alçak ve değersiz görür ve kendilerini ıslah etmeye çalışırlar.
Gören insan için çehre ve yüz, tercümana ihtiyacı olmayan ortak bir dildir. İlk karşılaşmada ve konuşmadan önce her insanın rahatsızlığı veya mutluluğu yüzünden okunur. Resul-i Ekrem her zaman kendi yüz ifadeleriyle mutluluğu veya rahatsızlığını sahabesi ve etrafındakilere belli ederdi. Bu yüzden Hazretin sahabesi her zaman Resulullah'ın yüz ifadeleri hakkında çok duyarlı ve hassastı. Resul-i Ekrem'in torunu Hazreti İmam Hasan aleyhisselam haksızlıklara karşı yüce insan büyük babasının tepkisi hakkında şöyle buyurdu. Öfkelendiği zaman yüzünü çevirir ve öfkesini yutardı.
Resulullah'ın mübarek yüzündeki ifadelerin sahabe üzerindeki etkisinin bir başka örneğini Cerir bin Abdullah'tan naklen dinleyelim. Cerir bin Abdullah şöyle anlatıyor. Yün giyen bedevilerden bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktılar. Resul-i Ekrem onların muhtaç oldukları ve perişan halde olduklarını görünce halktan onlara yardım etmelerini istedi. İnsanlar bu konuyu fazla önemsemediler. Bu yüzden Resulullah'ın yüzünde üzüntü işaretleri belirdi. Ensarlardan biri Resulullah'ın üzgün olduğunu görünce bir kese para çıkarttı ve onun ardından Resulullah'ın sahabelerinin her biri teker teker hediyelerini getirip muhtaç bedevilere verdiler. Böylece Resulullah'ın yüzünde musluluk belirtileri göründü.
Münkere yani kötülüklere yüz çevirmek çok önemlidir. Zira sürekli günaha dalmış insana gülümsemek, onun çirkin hareketini onaylamak anlamındadır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in 63. ayetinde Resulullah'a münafıklara yüz çevirmesini emrederek şöyle buyuruyor. Onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Öyleyse onlara aldırma, onlara öğüt ver ve onlara kendileri hakkında etkili ve güzel söz söyle. Resul-i Ekrem konuşmaları ve davranışları ile müminleri bir günah ile karşılaştıklarındaki görevlerini belirtiyor. Emir-el Müminin Hazreti Ali aleyhisselam müminlerin görevi hakkında şöyle buyuruyor. Allah Resulü bize günahkar kişiye asık suratle bakmamızı emretti.
Tahran Radyosu.
Günahkarları asık ve üzgün ifadeyle karşılamak Allah'a yakınlık sebebidir ve bizim en az görevimiz ise günahlara karşı üzgün olduğumuzu göstermektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor. Günahlara karşı nefretle Yüce Allah'a yakınlaşın ve bu insanlara karşı yüzünüzü ekşitin ve onlara öfkelenmekle Allah'ın hoşnutluğunu arayın ve onlardan uzak kalmakla Allah'a yakınlaşın.
Resulullah'ın hata yapan sahabelere karşısında insanların davranışını düzeltme yöntemlerinden biri, onların davranışından duyduğu rahatsızlığı açıklamasıydı. Örneğin Resul-i Ekrem nezdinde yalandan daha çirkin bir özellik yoktu. Ne zaman birisi o hazretin yanında yalan söyleseydi, o hazretin yalancıya karşı davranışı hızla değişirdi ta ki yalancı söylediği yalandan tövbe edene kadar.
Çeşitli rivayetlerde kötülükten sakındırmanın üç aşamalı olduğuna vurgu yapılmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ne zaman bir münkir ile karşılaşsaydı, duyduğu rahatsızlığı yüzüyle ve çehresinde gösterirdi. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir işe şahit olan fakat ondan hoşlanmayan kişi tıpkı o işe şahit olmayan biri gibidir. Ve bir işe şahit olmayan fakat onun yapılmasına razı olan ise tıpkı o işe şahit olan gibidir.
Bu yüzden içten ve batında nefret etmek bir toplumun ısrar edilmesi için bir başlangıçtır ve bu aşamanın gerçekleşmesi için hiçbir şarta gerek yoktur. Eğer bir Müslüman başkalarına yalan söylemek, iftira atmak, gıybet etmek ve benzer günahlardan sakındıramıyorsa, en azından kendi kalbinde böyle benzer davranışlardan nefret edebilir. Ve böyle davranışlardan nefret eden ise asla böyle şeylere güler yüzle karşılaşamaz.
Resul-i Ekrem, İsrail oğullarının birinci hatalarının onların günahkarlarla uzlaşması olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. İsrail oğullarının birinci hatası ve kusuru bir erkeğin bir başka erkekle karşılaşınca ona "Ey adam, Allah'tan kork ve günah işleme, zira bu işler sana reva değil" deyip, fakat ertesi gün onu aynı durumda gördüğünde onunla beraber oturup kalkmak için onu günahtan sakındırmamasıdır.
Yüce Allah Maide suresinin 78. ayetinde İsrailoğullarının ilahi emirlere uymamaları hakkında açıklamada bulunarak tam da bu yüzden Allah'ın onların kalplerine birbirine düşürdüğünü belirterek şöyle buyuruyor. İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendi. Bu onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü.
Günahla mücadele ve kötülükten sakındırmak toplumda birlik oluşturur ve ilahi azap ise toplumda münkerin yayılması konusunda duyarsız olanlara indirilir. İslam dininde başkalarına ilgi göstermek ve hemcinslerinin geleceğine önem vermenin özel bir yeri vardır. Bazı günahkarlar Allah'a duydukları düşmanlıktan günah işlerler ve bunu yapmaktan hiç çekinmezler. Fakat bazıları da cehaletten günah işlerler ve bu yüzden onlara acımak ise doğaldır.
Resulullah bir rivayette şöyle buyuruyor. Cebrail kafir ve kötülük yapanlara azap vermekle görevlendirildi ve ona söz konusu kesin ibadet edenler ve dindarlarını daha fazla cezalandırması vahiy olundu. Cebrail Allah'tan bu emrin sebebini sorunca Allah ona hitaben şöyle buyurdu. Zira onlara verdiğim imtihan ve güçle iyiliğe emretmeyip kötülükten sakındırmadılar ve günah işleyenlere benim öfkem ve gazabıma sebep olmalarına rağmen çok sevdiler.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki sohbetimizin de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizi www.pasuri.com adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden elektronik posta ile iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Muhterem dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 598 sayılı kararının kabul edilmesi ve dayatılan savaşın son bulması ile sonuçlanan olaylara gözden geçirdik ve imamın eşinin bu konudaki bazı anılarına değindik. Bu bölümde imamın eşinin anılarına dayanarak İmam Hümeyni'nin vefatı ile sonuçlanan olayları size aktarmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Nevruz Bayramı 1368 yılının başlaması İran halkı için garip ve heyecana ve tecelliye sahipti. Çünkü 8 yıl süren dayatılan savaşın ardından bu ülkenin savaş ateşi içinde yanmadığı ilk yıl başlangıcıydı. Ve halk savaşın son bulmasıyla ülkede kalkınma çağının başlamasını umuyordu. Ayrıca Hicri Şemsi 1368 yılının Nevruz Bayramı günleri Şaban bayramlarına denk gelmişti. Halk İmam Hüseyin aleyhisselam, Hazreti Abbas aleyhisselam, Hazreti Seccad aleyhisselamın doğum günü kutlamaları için sokakları ve caddeleri süslemişti ve Hazreti Mehdi aleyhisselamın doğum gününü bekliyordu. Bundan önceki yılların geleneğine göre halk yeni yılın başlamasını tebrik etme mesajını imamın dilinden duyacaktı.
Bundan birkaç gün önce İran Radyo ve Televizyon Kurumu imamın işinin kolaylaşması için mesajın kaydedilmesi ve yeni yılın başlaması sırasında canlı mesaj olarak radyo ve televizyondan yayınlanmasını önermişti. Ancak imam bu öneriyi reddetti ve şöyle dedi: "Hayatta olursam kendim tebrik ederim. Hayatta olmazsam da bu iş bir sonraki liderin ya da liderlik konseyinin sorumluluğu olacaktır." İmamın vefat etmesinden sonra eşi imam hakkında şunları söyledi: "O, radyo ve televizyon kurumunun onun kaydedilmiş mesajını canlı mesaj olarak yayınlaması kadar az olan bu miktarda dahi halka karşı dürüst olmamayı, yalancı olmayı istemezdi. Halk kutlaması ve sevinciyle beraber yeni gelen başlamasına rağmen imamın ailesi yılın ilk günlerinde mutlu günler geçirmiyordu.
İmam hastalık geçiriyordu ve çok endişeliydi. İmamın eşi şöyle anlatıyor: "Birkaç gündü imamı her zamankinden daha güçsüz gördüm ve benim gözümden uzak 2-3 gündür Cemaran kliniğine gittiğini fark ettim. Beyefendi, neden kliniğe gidiyorsunuz? Sizin ne işiniz var orada?" dedim. İmam, "Eziyet. Benim röntgenimi çekiyorlar." diye buyurdu. İmama, "Size ne olmuş ki?" diye sordum. İmam, "Midem kanayalı birkaç gün oldu." diye buyurdu. "Çok üzüldüm. Neden bana söylemediniz?" dedim. Ve imam bir şey söylemedi. Thank you.
İmamın özel doktoru, Doktor Arif'i imamın rahatsızlığından haberdar oldu ve o danışmanlarıyla beraber imamın karın ve mide bölgesindeki mevcut rahatsızlığı incelemeye koyuldular. İmamın işi, sağlık ekibi tarafından imamın tedavi edilmesine başlamasını şöyle anlatıyor. Tekrar röntgen çekmeler başladı ve beyefendiyi video çekme cihazı altında beklettikleri belli olan bir günde yorgun argın eve döndü. Ona çok zor geçeceğini anladım. Çünkü birkaç yıl önce kendim de muayene olmuştum ve bu muayenelere tahammül etmenin ne kadar zor olduğunu biliyordum.
İmam üzülmesin diye inşallah bir şey yok ve çabucak iyileşirsiniz dedim. Tabii basit bir karın ağrısının hatta geçici kanamanın doktorların dikkatini bu kadar çekmemesi ve defalarca muayene olmaması gerektiğini tahmin ediyordum. İmam artık cevap vermedi ve öğle yemeği zamanı olduğu için hazırlanan yemekten 2-3 çorba kaşığı yedi ve dinlenmek için odasına gitti.
Hekimlerin muayeneleri imamın ameliyat olmasını gerektiren kararla sonuçlandı. İmamın eşi imamın ameliyat olmasına karşıydı. Çünkü vücudu çok güçsüz olmuştu ve Hatice imamın vücudunun bu ameliyata katlanamayacağı ihtimali konusunda endişeliydi. İmamın genel durumundan haberdardım. Ameliyata gerek yok dedim ve Ahmetciğimden, sağlık ekibinden bu ameliyattan vazgeçilmesini istemesini istedim ve imama siz çok güçsüzsünüz ve ameliyata tahammülünüz yoktur dedim. İmam şöyle dedi, ne yapayım? Onların hepsi ameliyat olması gerekiyor diyor. İmamın oğlu Hacı Ahmet Bey doktorların ameliyattan vazgeçmesi için annenin isteğine tepki olarak imamın eşinin gücenmesine neden olan sadece acı bir gülümseme ile yetinmişti. Ahmetciğimin olumlu ya da olumsuz yanıt vermemesi pek hoşuma gitmedi. Tabii ben bunu belli etmedim çünkü genellikle sessizlik ehliyim.
Sonunda testlerin yapılmasından bir gün sonra doktorlar imamdan ertesi gün onu yatırmaları ve ameliyat etmeleri için izin aldılar. İmam bu ameliyatın yapılmasına pek razı değildi. Ancak hekimlerin görüşüne teslimdi. Yemek yemek için imam pek iştahı olmadığı halde sonuncu akşam yemeğinin eşinin yanında yedi. İmamın eşi sonuncu akşam yemeğin macerasını şöyle anlatıyor. O gece evimizde kimse yoktu. Ben ve imam vardık. Akşam yemeği yemeden önce Ahmet Bey ve eşi geldi. Onlar konuştular ve gittiler. Akşam yemeği yeme sırasında kimse yoktu. Benim de yemek için pek iştahım yoktu. Pişirmiş olduğum bozbaştan bir iki lokma yedim ve imam da ekmek, yoğurt ve salatalık yiyordu.
Akşam yemeği yendikten sonra imamın gelininin erkek kardeşi Doktor Abdülhüseyin Tabatabay'ı girdi. O imama hastaneye kadar eşlik etmeye hazırdı. Gitme sırasında şöyle dedim. Beyefendi sizi Allah'a ısmarladım. İmam odasından çıktı ve bana odanın kapısını kilitleyin ve anahtarını alın dedi. İmam hastaneye giderken 60 yıla yakın bir sürede hayatının tüm iniş çıkışlarında kendisinin yarı ve yoldaşı olan değerli eşinden helallik istedi ve hastaneye gitti. İmamın eşi şöyle anlatıyor, biz gençlikten beri birlikteydik ve 60 yıl süreyle ortak hayatımız vardı. Bazen birbirimize gücenebilirdik ama imam tekrar tekrar bana benden razı ol diyordu. İmam, Doktor Tabatabay ile birlikte hastaneye gitti ve eşine terk etti. İmam Abdülhüseyin Bey'in el bileğine tutmuşken o kadar hızlı gitti ki ben ona ulaşmadım. Ben kliniğin kapısının yakınındayken imamın merdivenlerden indi ve bana hoşça kal hanım dedi. Ben sizi Allah'a ısmarladım. Allah yar ve yardımcınız olsun dedim. İmam Abdülhüseyin ile birlikte kliniğin içerisine gitti ve ben ile Fatıma geri döndük.
Tahran Radyosu.
İmamın hastane yatırılmasından vefatına kadar 2 hafta sürdü. 31 Ordubehiş tarihinde yaklaşık saat 9'da imam akşam ve yatsı namazını kıldıktan sonra ona bir ünite kan enjekte edildi ve sağlık ekibinin üyelerinden biri olan Doktor Hişmetullah Rençber imamı ameliyat için hazırlamak üzere yaklaşık saat 10'da imamın odasına gitti.
İmamın yatırıldığı odaya imamın ziyaret edilmesinin yasak olduğu günlerde yakınları onu görebilsin diye daha önceden kamera monte edilmişti. Saat 10.30 sularında mideden örnek alınma ve endoskopi işlemi başladı ve odada sağlık ekibinden başka hiç kimsenin kalmaması gerekiyordu. Ancak yan odada doktorların işinin tüm aşamaları görülebilirdi. Doktorlar imamın baskıya tahammül ederek kalbinin sorun yaşamaması ve duraksamaya uğramaması konusunda endişeliydi. İmamın kalp monitörü onun tahammülünü gösteriyordu. Bu önlemlerle ameliyat günü geldi. Tüm tanıdıklar ve ailenin üyeleri de dua etmeye başlamıştı ve bu sıralarda imamın eşi zor günler ve anlar geçiriyordu. O sabır ve tahammül efsanesiydi ve bu zor koşullarda başkaları için bir örnekti. İmam ameliyattan ve ameliyat öncesindeki ve sonrasındaki muayeneler ve bakımlardan kaynaklanan ağrı ve çileye katlanıyordu ve bu çok zor baskı ve ağrıda dua etmeyi ve namaz kılmayı ihmal etmiyordu.
Bu sahneleri görmek imamın eşi için de çok zordu. Özellikle imamın eşinin beli ağrıyordu ve mutlak dinlenmeye ihtiyacı vardı. Tüm bunlara rağmen bu 2 hafta boyunca düzenli olarak imamı ziyaret etmeye gelirdi. Eşinin ağrısının miktarından haberdar olan imam, eşinden kendisini ziyaret etmeye gelmemesini istedi. Ancak eşi, imamı, mukaddesatını ve hayat yoldaşını yalnız bırakmak istemiyordu ve bazen tekerlekli sandalyeye oturarak kendisini imama ulaştırır ve onunla buluşurdu.
İmam hayatının son günlerine kadar özellikle hastanede yattığı zor günlerde gece teheccüdü ve dini farzları yerine getirmeye bağlı olmasının yanı sıra İran ve dünya haberlerini radyodan dinlemeye ve meselelerden haberdar olmaya çalışırdı. Hastanede yattığı sonuncu günlerde İmamın hayatının güneşinin batışına dair işaretler görülüyordu. Bu günlerde imamın eşi imama şöyle dedi. Şimdiye kadar gittiğiniz her yere ben de sizin ile geldim. O zaman cennete gittiğinde beni de yanına al. İmam Hatice'nin bu isteğine yanıt olarak gülümseyip şöyle demişti. Her zaman yanında olduğunuz için ellerinize sağlık. Ancak orada herkes amelleriyle baş başadır.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Gelecek sohbetimizde imamın vefatıyla sonuçlanan olayların başka bir bölümünü sizlere anlatacağız.
Bizi www.parsude.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@wiz.irib.ir'e gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belâğa öğütleri. Nehcül Belâğa'da Yira'dan Emir-i Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın vecih sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizelerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 17. Hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: Müslümanlar Hazreti Ali'ye peygamberin sakalınıza kına yakın, Yahudilere benzemeyen hadisini sorunca şöyle buyurdu. Peygamber bunu buyurduğunda din azınlıktaydı ama bugün din genişlemiş ve güçlenmiştir. Dolayısıyla bu iş insanın isteğine bağlıdır. Nehcül Belâğa'nın 17. hikmeti sözü Emir-i Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın dostlarından biri için oluşan şüphe ve soru üzerinedir. Söz konusu kişi Resulullah'ın sahabeyi saçlarını boyamalarını buyurdu. Saçlarını boyamayan Yahudilere benzememelerini belirttiği sözüne binaen Resulullah'ın rihletinden yıllar geçerken Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Resul-i Ekrem'in emrine uymadığını fakat Resulullah'ın sünnetine uyması gereken en seçkin insanın Emir-i Müminin olduğunu, böylece diğerlerinin de bu sünnetlere uymalarının sağlanması gerektiği üzeredir. O kişi Hazreti Ali'nin huzuruna çıkarak Resulullah'ın buyurduğu yaşlılığınızı boya süsü ile değiştirin de Yahudilere benzemeyin ibaresine ne demek olduğunu sorar. Söz konusu kişinin çelişkiye düştüğünü ve Resulullah'ın da vasisi ve ümmetin halifesi olarak Resul-i Ekrem'in sünnetine karşı davrandığını hissettiğini fark eden Hazreti Ali Aleyhisselam açıklamada bulunarak şöyle buyuruyor. Kardeşim, Resulullah'ın böyle buyurduğu zaman o Hazretin yarenlerinin, düşmanlarının sayısına göre az ve zayıftı. Bu yüzden saçlarının boyamasını buyurması bir taktik ve psikolojik operasyondu. Zira normalde yaşlılık, zayıflık belirtisidir. Fakat canlı ve coşkulu olan kişi kendine bakar ve saçlarını boyar ve yaşın ilerlemesinden doğan psikolojik etkileri de engeller. Düşman ise bu insanları görünce kendine yaşlıları böyleyse gençleri nasıl bir moral, azim ve iradeye sahipler diye sorar. Bu yüzden Resul-i Ekrem saçlarınızı boyayın diye buyurmuştur. Fakat ister Yahudi ister müşrikler olsun düşmanların bundan haberdar olmamaları ve dostların da kendilerini zayıf hissetmemeleri için Resul-i Ekrem bu emri Yahudilere benzememeye dayandırmıştır. Zira onlar kendilerine izleyenlere böyle bir izin vermiyorlar. Fakat Müslümanlar şimdi güçlenmiş ve düşmanları da zayıflamıştır. Beyaz saçların boyanması Müslümanların iktidarına bir şey eklemiyor. Öyleyse işleyen saçını boyayabilir. İstemeyen bu müstahap konuyu terk edebilir. Muhterem dinleyiciler, Nehcül Belâğa'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın vecih sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
İran Radyo Podcast. Günümüzde güvenlik artık evrensel bir hak ya da kutsal bir hizmet olmaktan çıkmış. Batı politikalarıyla daha fazla ödeyenin daha fazla yararlanabileceği bir metaya dönüştürülmüştür. Evet değerli dinleyiciler, Pencere isimli podcastimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde savaş sanayisi üzerinde duracağız. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Eğer bana George Bush'un Irak'a saldırmasının iyi olup olmadığını sorarsanız, tabii ki kötüdür derim. Ama bana bu olaydan memnun olup olmadığımı sorarsanız, memnun olduğum belli yanıtını veririm. Umarım diğer ülkelere de saldırılar olur. Çünkü bu bizim işimiz için çok iyidir. Bu sözleri silah satıcısı olan Afraim Diveroli birkaç yıl önce söylemişti. AEY isimli küçük bir ithal silah şirketi vardı. 2005 yılının yaz günlerinden birinde Afraim yalnızca 20 yaşındayken caddede yürürken tesadüfen eski okul arkadaşlarından biri olan David Pekoz'u gördü. Ona daha çok silah satış yapabilmek için ortaklaşa küçük bir şirket kurmayı önerdi. David işini bilen pazarlamacıydı ve bir şeyleri satmadan çok iyiydi. Bundan dolayı Efraim beraber çalışmak için onu ikna etmeye çalışıyordu. Diğer yandan da silah satıcılığı Efraim'in aile mesleğiydi. David olumlu bir dönüş yaptı ve beraber çalışmaya başladılar. Birkaç küçük projeyi kabul ettikten sonra bir haber duydular. Amerikan Savunma Bakanlığı bir projeyi ihaleye koymuştur. Güvenlik ve askeri alanlarla ilgili şirketler bu ihaleye katılabilmektedir. Birinin yardımıyla ihaleye katıldılar ve Pentagon'un amacı küçük işletmelere destek sağlamak olduğu için de AEY şirketi ihaleyi kazandı. Savaş konusu açıldığında birçok insan kazananın kim olduğunu bulmak için ne kadar insanın öldürüldüğüne bakıyor. Ama günümüzde savaşın kazananını bulmak istiyorsak savaş meydanının dışında onu aramalıyız. Silah satım şirketleri çağdaş savaşların kazananlarıdır. Onlar askeri mühimmatlar ve silah satışlarıyla elde ettikleri büyük karlarla daha fazla savaşın yönetmeni olmuşlar. Yalnızca 2018 yılında dünya çapında yapılan silah ve askeri mühimmat satışları toplamda yaklaşık 460 milyar dolar tutarında olmuştur. Daesh terörist grubu Batı Asya'da kurulduğunda silah hizmeti şirketleri gelişmek için iyi bir bahane bulmuştu. Özellikle medya organları dünyada güvenlik eksikliğinin oluşacağını sürekli belirtmekteydiler. Bu firmalar üretim hatlarını hızlandıracak bu küçük grupları güçlendirmeye çalışmaktaydılar. Silah satıcıları kendi işlerine hakim kişilerdir. Genelde onlar depolarının kapısını herkese açarlar. Öyle ki bazen birbiriyle savaşta olan iki grup aynı yerden silah temini yapmaktadır. Bu ticaretin kar hacmi o kadar fazla ki Amerika'nın son 10 yıllardaki tüm başkanları bu ticareti desteklemiştir. Lord of Wars filminin ilk sahnesinde kamera yerde duran bir yığın fişek üzerinde kahramana doğru hareket ederken kahraman silah şirketlerinin yaptıklarını özetleyen ilginç bir konuşma yapıyor. O şöyle diyor: "Dünyada 50 milyon silah bulunmaktadır. Yani dünyada her 12 kişiye bir silah düşmektedir. Geriye tek bir silah kalmaktadır. Geri kalan 11 kişiyi nasıl silahlandırabiliriz?" Her şey silah satışıyla da bitmemektedir. Eğer 20. yüzyılın başındaki en güçlü ekonomik merkezlerin listesine ulaşabilseydik, yalnızca farklı ülkelerin ordularının isimlerinin sıralandığını görürdük. Çünkü bir zamanlar ülkelerin orduları dünyanın en büyük işverenleriydi. Örneğin 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde Amerikan ordusu 11 milyon kişiye ulaşmıştı. Ancak dünya savaşlarının sona ermesinin ardından ordu odaklı politika artık çözüm olmaktan çıkmıştı. Hükümetler güvenlik ve askeri kurumlarını küçültmeye başlamıştı. Kapitalist ekonomi iş gücünün büyük bir kısmını cezbetmiştir. Dolayısıyla şu anda dünyanın en büyük işverenlerinin listesine baktığımızda çok uluslu özel şirketlerinin adlarını görmekteyiz. Dünyanın en büyük zincir mağazalarından biri olan Walmart ve Foxconn gibi bilgisayar parçaları üreten şirketler muhtemelen şu an bu şirketin ürettiği parçalardan biriyle telefonunuzda geziniyorsunuz. Bu şirketlere örneklerdir. Ancak bu listede çok büyük olduğunu düşünmediğiniz bir şirketin adını da görebilirsiniz. Güvenlik şirketi olarak bilinen İngiliz şirketi G4S, Walmart ve Foxconn'dan sonra dünyanın üçüncü büyük özel işvereni olarak faaliyet göstermektedir. Bu şirket görevini dünya çapında güvenliğin sağlanmasına dayalı olarak tanımlamakta ve çeşitli hizmetler sunmaktadır. Gece bekçiliğinden tutsakların nakledilmesine, para ve altın transferinden özel hapishanelerin kurulmasına, festival ve konserlerin kurulmasından savaşa kadar uzanan İş çeşitliliği vardır. Batı Asya 20. yüzyılın başlarından beri Amerika ve İngiliz ordularının saldırısı altındadır. Hükümetleri devirdikten sonra özel güvenlik şirketleri için yeni ve kazançlı bir pazar oluşturmuştur. Orta Doğu'daki savaş ve işgal yıllarında G4S büyük, çok uluslu bir şirket haline geldi.
G4S Irak ve Afganistan'ın kaotik pazarında sponsorlarının güvenlik ve askeri projelerini tek başına halletmek zorunda kalan ve bunu başaran bir devdi. Bu şirketin kuruluşundan itibaren hissesi çok değer kazanmıştı. Yıllık kazancı 3 milyar 700 milyona ulaşmıştı. 20 yıl sonra bugün bu şirketlerin varlığının bölge halkına hatta çalışanlara hiçbir faydası olmasa da bu şirketlerin sahipleri ve hissedarları için karlı bir iş olduğu açıktır. Ancak bu şirketlerin varlığıyla güvenlik hiçbir zaman sağlanamadı ve paralı askerlerin varlığı sivil ölümlerini hatta çalışanların kayıplarını eşi benzeri görülmemiş boyutlara taşıdı. Amerika'nın Irak işgalinin başlangıcında öldürülen özel askerlerin sayısı yalnızca %4'tü. Ancak birkaç yıl sonra ölenlerin sayısı Amerikan ordusunun resmi askerlerinin sayısıyla eşitlendi. Her ne kadar şirketler işletmelerinin eleştiriye maruz kalmaması için istatistik yayınlama konusunda dikkatli olsalar da yine de bu iş insanların canına mal olmaktadır. Bu yıllarda başarı konusuyla ilgili yazılan pek çok kitabın kapağında sık sık bazı yüzlerin fotoğraflarını görebilirsiniz. Bunlardan biri de efsanevi serveti ve şirketinden kazandığı parayla uzun süre dünyanın en zengin adamı olan Microsoft'un CEO'su Bill Gates'tir. Çoğu kişi onu başarıların sembolü olarak bilmektedir. Sosyal ağlarda başarı sırrı olarak Bill Gates'in kısa motive edici cümlelerini yayınlayan sayfalar az değildir. Bill Gates cesaretinden ve risk alıcı olmasından, erken yükselişinden ve çok okumasından bahsetmektedirler. Bazıları başarısının en önemli nedeninin özellikle Afrika'nın fakir bölgelerinde yaptığı hayır işleri olduğunu düşünmektedir. Siyonist rejimin hapishanelerinde Filistinli mahkumlara yapılan işkencelere karşı yapılan protestolarda anlaşıldığına göre o hayırsever G4S'in hissedarlarından biriydi. 2010 yılında Filistinli esirlere uygulanan işkence ve zorlu hapishane koşullarını protesto etmek için açlık grevine başladıkları haberi çıktığında tüm gözler tek bir yöne çevrildi. G4S şirketine. G4S, İsrail hapishanelerinin bekçi şirketiydi ve bu işkencelerin ilk sanığı olarak Siyonist karşıtı hareketlerin hedefi oldu. Bazı insan hakları savunucuları G4S merkez binası önünde Filistin bayrağıyla toplanmıştı. Protestolar aynı zamanda Bill Gates'in yardım kuruluşuna da yönelikti ve yardım kuruluşunun tepkisi daha da tuhaftı. Önceliğimiz insani yardım projelerine harcayacak daha fazla para kazanmak diyordu. G4S'in uzun kolları 16 Arap ülkesine daha ulaşmıştı. Irak'ın G4S ile işbirliği ülkelerinin Amerika tarafından işgal edilmesinden sonra sona ermek bir yana daha da ilerledi. Artık bu şirket Irak Hava Merkezi'nin yani Bağdat Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğinden sorumludur. 2020 yılında bu havalimanının güvenlik sağlayıcıları hakkında benzeri görülmemiş bir ifşaat yapıldı. Irak'taki Asaib el-Hak hareketinin genel sekreteri Gens el-Hazali bir televizyon röportajında Bağdat Uluslararası Havaalanı merkezli G4S şirketinin IŞİD terör örgütüyle savaşın üst düzey komutanlarından Şehit Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis suikastinin hedefini belirleme operasyonuna karıştığını söyledi. Irak'taki havalimanındaki ortak güvenlik protokolü uçak piste indiğinde G4S'in havalimanında belirli yerlerinde bulunması gerektiği yönündedir. Ancak yalnızca o gece ve o uçuşta bu İngiliz şirketinin arabası olması gereken yerde değildi. Tam uçağın merdivenlerinin ve yolcuların indiği yerin önünde durdu. Daha sonra bu şirketin güvenlik görevlileri hedef aracın konvoyunu izlemek ve sonunda suikasti doğrulamak olan uçağın merdivenlerinin yakınında güvenlik kameraları bulundu. Tarih bir milliyetçi düşünce döneminden sonra değişmektedir. Sınırlar, haritalar ve yönetim işleri giderek anlamsız hale gelmiştir. Hem ekonomik hem de askeri birçok devlet hizmeti çok uluslu şirketlere devredilmiştir. Sağlık, eğitim gibi kavramlar gibi güvenlik de artık evrensel bir hak ya da kutsal bir hizmet olmaktan çıkmış, batı politikalarıyla daha fazla para ödeyenin daha fazla yararlanabileceği bir metaya dönüştürülmüştür. Bu nedenle hiç kimse özel askerlerden olumlu şekilde bahsetmemektedir. Onlar için ne ilham verici dini olaylar ne de vatana, bayrağa hizmet söz konusu değildir. Kimse onlara kahraman demez ve isimlerini sokakta, meydanda, tiyatroda görmek imkansızdır. İster Irak'ta savaşsınlar, ister Afrika'daki petrol platformlarıyla ilgilensinler, önemli değildir. Silah imalat şirketlerinin sahiplerinkine benzer bir kaderdir bu. Evet değerli dinleyicilerimiz, Pencere isimli podcastimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İranseda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresine veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.